Üçüncü ayrım. Sayfa 48. Ne zaman eve yeni bir kardeş gelse, ablalar ve abiler pek çok konuda ama özellikle bebeğin kafası konusunda sürekli ikaz edilirler, bilirsiniz. Aman kafasına dikkat et. Bıngıldağını dokunma sakın. Bıngıldak? O da ne ya? Şu kafasının önündeki yumuşak yer. Ne var orada? Orada bir şey yok. Boş mu yani içi? Bana hastaneden getire getire kafasının içi boş bir kardeş mi getirdiniz? Orada kemik yok demek istemiştim. Ha. Ama niye öyle? Niye kardeşimin kafası benimki gibi değil? Ben şimdi onunla nasıl oynayacağım? Yanlışlıkla koltuktan aşağıya nasıl yuvarlayacağım onu? Ya bıngıldağına denk gelirse? Ne diyorsun oğlum sen? Şaka ya şaka. Ama sizden daha sağlam bir iş beklerdim. Eğer bir iade hakkınız varsa bunu geri verin ve doğru düzgün kafatası olan bir başka bebek alıp gelin buraya. Bir yazar olarak bazı kelimeleri oldukça mesafeli dururum. Onları mümkünse ne yazarken ne de konuşurken hiç kullanmam. Bunlardan bazılarının sesi hoşuma gitmez. Bazılarının anlamından neredeyse nefret ederim. Bir kısmından da hatırlamak istemediğim şeyleri ya da kişileri hatırlattığı için uzak dururum. Bıngıldak, işte o kelimelerden biridir. Ve ne zaman duysam, bir bebeğin başını okşarken, parmaklarımın o ürpertici çukuru ilk hissettiği anı hatırlarım. Ve henüz kafatası tarafından kapatılmamış, üzeri sadece incecik bir deri ile kaplı o yumuşak çukurun altında, bebeğin beynini olduğu gibi bilmenin bana nasıl bir korku verdiğini. Bu, ona bir zarar verebilme ihtimalinin korkusudur aslında. Başka birine zarar verme ihtimalinden ödü kopan biri için pek de tahammül edilecek şey değildir. İşte sırf bu yüzden bıngıldak kelimesini kulağa komik gelen o sesine rağmen hiç sevmem, hiç kullanmam ve duymak bile istemem. Bıngıldak, bıngıldak, bıngıldak. Keser misin şunu lütfen? Ama bütün bunlar benim bıngıldığım ne olduğunu, neden olduğunu ve ne işe yaradığını öğrenmeme engel değil elbette. Sahi niye bebekler dünyaya tek parça halinde sapasağlam bir kafatası ile gelmezler? Bütün bu işler tesadüfen olamayacağına göre bunun bir sebebi olmalı. Çünkü biz bilelim ya da bilmeyelim ya da henüz bilmeyelim her şeyin bir sebebi vardır. Sebebi, daha doğrusu hikmeti. Hikmetini yani sebebini öğrendiğimizde, ha, demek o yüzden bu şekilde yaratılıyor diyerek hayret edeceğimiz bir faydası. Bebekler için özel bir kask. Yetişkin bir insanın vücudunda orta kulaklarındaki mini minnacık örs, üzengi ve çekiç dahil 207 adet kemik bulunur. Ama dünyaya yeni merhaba demiş bir bebeğin vücudundaki kemik sayısı 300 tanedir. Çünkü bebek büyüyüp geliştikçe bu kemiklerden bazıları bazılarıyla birleşir. Kemikler arasında bulunan kıkırdak ya da lifli dokular zaman içinde kemikleşir. Mesela kafatasını oluşturan 8 parça kemik bu konuda verilebilecek örneklerin en başında gelir. Kafatası kemikleri bebekler daha anne karnındayken yaratılmaya başlandığı halde bizim bildiğimiz birbirine sıkıca kenetlenmiş parçalardan oluşan bir yapıda değildir. Doğumdan sonra bile kafatası parçaları birbirinden ayrıktır ve aralarında fontanel adı verilen lifli, oldukça sağlam, parantez içinde evet gerçekten sağlamdır. Yani o kadar da korkmanın bir anlamı yoktur aslında. Ama bir o kadar da esnek bir doku bulunur. İşte bebeklerin kafasına dokunduğumuzda parmak uçlarımızla hissettiğimiz ve adına bıngıldak denen o ürpertici yumuşak bölgeler onlardır. Özellikle başın ön kısmında bulunan bıngıldak çok belirgindir. Bebek ağladığında şişer. Parmağınızı üzerine değdirdiğinizde onu hissedersiniz. Kafa derisinin hemen altında bulunan esnek liflerin ne kadar sağlam yaratıldığını bilseniz de bilmeseniz de bu size ürperti verir. Hele de kalbin her çarpıntısında nabız gibi atan bu dokunun altında bebeğin beyni olduğunu düşünürseniz. Peki ama neden? Neden bebekler dünyaya böyle yarım yamalak bir kafatası ile gelirler? Sapasağlam ve tek parça bir kafatası ile doğmaları çok daha güvenli olmaz mı? İlk bakışta bize öyle gelebilir. Ama bıngıldaklı ve esnek yapılı bir kafatası ile doğmanın son derece büyük bir önemi vardır. Her şeyden önce doğum sırasında bebek dar bir kanaldan geçeceği için kafatasının esnek olması çok önemlidir. Böylece aralarındaki esnek bıngıldak sayesinde ayrık parçalar birbirine yaklaşır ve hatta üst üste biner. Kafatası küçülerek daha kolay bir doğum gerçekleşir. Bu hem anne için hem de bebek için büyük kolaylıktır. Eğer kafatası tek parça olsaydı, belki de doğum sırasında sıkışacak ve pek çok bebek dünyaya çatlamış, kırılmış ve hatta kırılan parçaları beyne batmış bir kafatası ile dünyaya gelecekti. İnanın bu hiç de küçük bir ihtimal değildir. Fakat bıngıldaklı, esnek bir kafatası ile dünyaya gelmenin asıl faydası doğduktan sonra görülür. Çünkü bebeklerde beyin gelişimi çok hızlıdır. Kafatasındaki kemikler bu hıza yetişemez. Eğer tek parçalı bir kafatası ile dünyaya gelmiş olsalardı, kısa bir süre sonra beyinleri o kafatasının içinde kafatasından daha hızlı büyüyecek ve içeriye sıkışıp kalacaktı. Oysa esnek ve bıngıldaklı bir kafatası sayesinde beyin büyür, kafatası esner ve her şey olması gerektiği gibi olur. Ve zamanı gelince, parantez içinde 2 sene kadar sonra, bıngıldak sertleşip kapanır. Kafatası da o bildiğimiz halini alır. Hayatımız boyunca en önemli organımızı türlü tehlikelerden koruyan bir kask gibi gerçekten sağlam bir darbe almadığı sürece de işini iyi yapar. Kafamızın tası elbette vücudumuzdaki en sağlam yapıdır. Peki ama ne kadar sağlamdır? Mesela çocuklar için boyundan daha alçak bir yerden düşerse bir şey olmaz derler. Acaba gerçekten öyle midir? Bunun düşülen zeminin sertliği, çarpılan zeminin dokusu ve düşen çocuğun kilosu gibi bir sürü belirleyici sebebi vardır. Yani toprağa düşmek ile taşa düşmek elbette aynı şey değildir. Ayrıca 25 kiloluk bir çocuğun bir metreden aşağıya düşmesi ile aynı yaşta ama 45 kiloluk bir pehlivanın aynı yükseklikten düşmesi de aynı neticeyi vermez elbette. Sanırım bu incir ağacından düşen sakat kalır gibi bir söylentiden başka şey değil. Zamanında incir ağacından hem tepe üstü hem de kıç üstü düşmüş biri olarak söylüyorum bunu. Durun bir dakika. Beyni daha yakından tanımanın heyecanına kapılıp galiba biraz acele ettik. Acele ettik ve kafatasından önceki koruma sistemini yani kafa derisini pas geçtik. Bildiğiniz gibi sert şeyler sağlamdır ama düştüğünde yahut darbe aldığında çatlamaya, kırılmaya daha müsaittir. Kafatasımız serttir fakat onu çepeçevre kuşatan kafa derimiz yumuşaktır. Ve hemen altında ince de olsa bir deri altı yağ tabakası vardır. Bu yağ tabakasının altında ise karmaşık bir sinir ağı bulunur. Bu sinir ağı kafatasımızı çepeçevre sarar. Ve başımıza gelen en küçük bir darbede bizi anında uyarır. Böylece farkında bile olmadan kafamızı en ama en son anda duvara geçirmekten kurtarırız. Kurtarırız dediğime bakmayın. Bu iş tıpkı elimiz sıcak bir yere değdiğinde onu saliseler içinde oradan çektiğimiz gibi gerçekleşir. Belki ilk andaki darbenin acısını hissederiz. Ama son derece süratli bir refleks ile başımızı olay mahallinden uzaklaştırabildiğimiz için devam eden çarpma kuvvetinden kurtulmuş oluruz. Ama elbette bu her zaman işe yaramaz. O yüzden siz en iyisi kasksız bisiklet kullanmayın. Şimdi isterseniz acele edelim de bıngıldak iyice sertleşmeden, kafatasımızı oluşturan kemikler birbirine kilitlenmeden biraz aşağıya inelim ve kainatın en muhteşem mucizelerinden birini, hatta bütün o öteki mucizeleri fark edebilmemizi sağladığı için en muhteşem olanını, yani kendi beynimizi, yine kendi beynimizi kullanarak biraz daha tanımaya çalışalım. Kod adı BOS. Eğer son derece hassas bir şeyi son derece sağlam bir kutu ile taşımanız gerekiyorsa, gözden kaçırmamanız gereken en önemli şey Önce o son derece sağlam kutunun içindeki o son derece hassas şeye zarar vermemesini sağlamak olmalıdır. Yoksa Çin işi, Japon işi bir fağfur vazonun elinizde teslim edilen sapasağlam kutusunu açtığınızda onu bin parçaya bölünmüş olarak görmek gibi büyük bir yıkım yaşayabilirsiniz. Üstelik az önce Louvre Müzesi'ne paket teslim etmiş havalarındaki bir kargo elemanına bu durumu anlatmanız da son derece zor olur. TC kimlik nonsu alayım. Bu kutudan bir ses geliyor. TC kimlik nonsu alayım. Arkadaşım, kutudan ses geliyor, ses. Bak, sallıyorum, ses geliyor. Kırılmış bu. Bir daha salla bakayım. Eyvah eyvah. Sen de duydun değil mi? Abi, o kadar sallanır mı? Kırdın ya. Ne diyorsun sen be? TC kimlik nonsu alayım. İşte bu yüzden o son derece sağlam kutu ile o son derece hassas şey arasına koyabileceğiniz başka koruyuculara ihtiyacınız olur. Buruşturulup kıyıya köşeye sıkıştırılmış gazete kağıdından toplar, yumuşak bir battaniye, köpük parçaları, odun talaşı, sünger parçaları, kat kat örtüler ya da o hassas şeyi sarıp sarmalayan koruyucu bir zar. Zar, evet. Tıpkı kafatasının içindeki o çok kıymetli beyninizi sarıp sarmalayan beyin zarı gibi bir zar. Ama zar dediysem dediğimi de düşünmeyesiniz sakın. Ne de olsa o bizim ilk göz ağrımızdır. İçimizdeki bilim aşkının coşup gözlerimizin yaşardığı o muhteşem anı nasıl unutabiliriz? Dünya gözüyle ilk kez bir hücre gördüğümüz o muhteşem anı. Tamam. Gözlerimizin yaşarmasının bambaşka bir sebebi olabilir elbette. Ne de olsa işin içinde bir baş soğan var. Hem de Adapazarı soğanı. Beynin zarları. Sert ve sağlam kafatasının içindeki beynimiz, bu kemikten kaskın hemen altında, kat kat ipekten örtülere sarılmış bir eşsiz mücevher gibi, adına beyin zarı dediğimiz bir örtüyle sarılıdır. Ve bu zardan örtünün kafatasına değen ilk katmanına sert zar adı verilir. Sert zar adı üzerinde serttir. En önemli görevi beynimizi dışarıdan gelebilecek darbelere karşı korumaktır. Kafatasımıza alacağımız bir darbe onun yuvarlak yapısı sebebiyle her yöne eşit miktarda dağılır. Ancak yine de darbenin etkisi içeriye geçer. Bunu kafasını bir yerlere çarpan yahut kafasına bir şeyler çarpan herkes gözlerinde çakan o acıtıcı şimşeklerden bilir. İşte bu darbelere kafatasının hemen altında ilk göğüs geren sert zardır. Ayrıca olası bir çatlak ve kırık durumlarında da kafatası kemiklerinin beyne zarar vermemesi için sert zar göreve her zaman hazırdır. Sert zarın altında ise tıpkı bir örümceğin ağı gibi İncecik liften dokularla örülmüş ikinci bir tabaka yer alır. Bu özelliğinden dolayı ona da örümceksiz zar adı verilir. Örümceksiz zarın en önemli görevi hemen altındaki ince zar ile sert zarı birbirine bağlı tutmaktır. İnce zar, adından da anlaşılacağı gibi en ince beyin zarı tabakasıdır. Beyni besleyen kan damarları bu ince zar tabakasındadır. Beynin besin ve oksijen ihtiyacı buradan karşılanır. Kod adı boz. Böyle kod adı falan olan esrarengiz şeyleri çok seviyorsunuz değil mi? Öyleyse gerçekten esrarengiz bir şey duymak için kulaklarınızı iyice açın. Çünkü bostan bahsedeceğim. Bostan, yani beyin omurilik sıvısından. Boz, örümceksiz zar ve ince zar arasında bulunur. O aslında beyin zarının katmanlarından biri değildir. Bu iki zar arasındaki son derece özel ve bir o kadar da önemli görevleri olan sıvının adıdır. Boz, beynimizi her tarafından sarar. Tıpkı bir yumurta sarısının beyazı ile çepeçevre kuşatılması gibi beynimiz de boz ile kuşatılmıştır ve bir bakıma onun içinde yüzmektedir. Elbette başımızı sağa sola hızla çevirdiğimizde Boz sıvısıyla çevrili beynimiz, ucuz kar kürelerinin içindeki kutup ayıları gibi yerinden çıkıp tepe taklak olmaz ya da olduğu yerde dönüp durmaz. Ama yaklaşık 1,5 kilogram ağırlığındaki beyin, boz sayesinde kafatasımızın bir tarafına yaslanıp ezilmez. Boz, beynimizin bir kase sütlaç gibi kafatasımızın dibine yapışıp kalmasına engel olur. Ben sütlaç dedim ama siz pekala kazan dibi de diyebilirsiniz. Peki bu çok mu önemlidir? Bunun ne kadar önemli olduğunu anlamak istiyorsanız, uzun süre sert bir yere oturduğunuzda vücudunuzun en kaba ve en sağlam yerinin ne hale geldiğini düşünün. Vücut ağırlığınızdan dolayı aşağı bölgenizde kan dolaşımı aksar. Bir uyuşma, bir tutulma, bir karıncalanma hissedersiniz. Böyle bir durumun beyninizin kafatasınıza değen ve bütün ağırlığı taşıyan kısmında görülmesi demek, o bölgedeki damarların tıkanması, yani kan dolaşımının durması demektir. Ve bu da beynin ölmesi anlamına gelir. Bitti mi? Bitmedi. Acaba o çok kıymetli beynimizi çepeçevre saran beyin omurilik sıvısının tek görevi onunla kafatasımız arasında adeta yumuşacık bir yastık olması mıdır? Başka hiçbir işe yaramaz mı boz? Aslında bu kadarı da yeter. Ama boz asla sıradan bir dolgu maddesi değildir. Çok çok çok önemli başka görevleri de vardır. Bütün diğer organlar gibi beynin içinde de atık maddeler ve ölü hücreler birikir ve bunların acilen temizlenip beyinden atılması gerekir. İşte boz bu durumda devreye girer ve atık maddeler hücre cesetleri boz sıvısına geçerek beyinden uzaklaştırılır. Beyin omurilik sıvısının beynimizin, daha doğrusu beynimizi oluşturan hücrelerin beslenmesinde de önemli bir rolü vardır. Hem besin hem de oksijen ihtiyacı boz aracılığı ile sağlanır. Ayrıca bu işlerin son derece hassas bir denge ile yürütülmesinde de boz görev alır. Bu hassas dengelerin azıcık da olsa bozulması, beynimizin işleyişinde önemli problemleri beraberinde getirir. Beynimiz ve sinir sistemimiz bundan zarar görür. Bazen beyin ile kafatası arasındaki boşluk azalır ve beynimiz kafatasımızın içinde sıkışmaya başlar. Bu durumda beynimizi besleyen kan damarlarındaki kan akışı yavaşlar. İşte böyle durumlarda boz boşaltılır ve basınç dengelenir. Beyin omurilik sıvısının hemen altında beyin zarlarının en alt tabakasının, yani ince zarın olduğunu daha önce söylemiştik. Öyleyse artık şu muhteşem organı daha yakından tanımaya başlayabiliriz. Hepimiz sulu beyinliyiz. Patatesin %79'u, karpuzun %92'si, hıyarın ise çok affedersiniz, salatalık diyecektim ağzımdan kaçtı. %96'sı suymuş. Şaşırdınız mı? Aman çok şaşırmayın, az şaşırın. Çünkü asıl şaşırmanız gereken şeyi daha söylemedim. Ey ahali, meğer insan beyninin de %77'si suymuş. Bunu öğrendikten sonra sulu beyinli lafını bir daha ağzıma alır mıyım? Tövbe. Çünkü vaziyet böyleyse eğer, hepimizin birer sulu beyinli olduğu gerçeği bir tarafa, sağlıklı, tıkır tıkır çalışan, parantez içinde, aslında işin içinde bu kadar su olduğuna göre şakır şakır demek daha doğru. Bir beynin kuru değil, sulu olduğu da kabak gibi ortada. Bu arada kabağın da %90'ı su. Fakat durun hele. Beyninizin suya düşmüş bir sünger gibi olduğunu öğrendiniz diye hemen enseyi karartmayın. O iki bilinmeyenli denklem sorularını çözememenizin sebebi bu değil. Onun sebebini siz gayet iyi biliyorsunuz. Ayrıca beynimiz büyük oranda sudan yaratılmıştır. Ama kimsenin beyni burun deliklerinden ya da kulaklarından akıp gitmez. Çünkü %77-78'i su olan beynimiz, %10-12'si de yağ. Yağ, evet bildiğiniz yağ. Bu sudan iyidir değil mi? Hiç değilse durduğu yerde pelte gibi de olsa durur. Başınızı salladığınızda çalkalanmaz yayıktaki ayran gibi. Hala daha kendinizi bir tuhaf hissediyorsanız, Size iyi haberlerim var. Beynimizin %8'i de protein. %1'i de karbonhidrat. Bunun dışında %2 oranında türlü teferik organik maddeler ile %1 kadar da bir takım organik olmayan yani inorganik maddeler var beyinde. İnsanın beynini ve onun ne kadar önemli bir organ olduğunu düşününce bu mudur yani diyesi geliyor. Evet, budur. Hatta dahası da var. Koklayanların dediğine göre küflü peynir gibi kokuyormuş o kıymetli beynimiz. Üçüncü ayrım sonu. Sayfa 71.